sabrın da bittiği yerde iman devreye girer. İradenin de bittiği bir yer var. İradenin bittiği yerde iman devreye girer. Allah bizi fakirlikle, musibetlerle imtihan etti. Ebu Cehillerle imtihan etti, kazandık. Ama Allah bizi sonra zenginlikle imtihan etti, kaybettik. Başkalarını örnek alanlar, peygambere benzedikleri zaman mutlu olmayanlar, zenginlere benzediklerinde mutlu olanlar, yazıklar olsun onlara. Sanki Allah'ın Resulü'nün hanımları başlarını örtmemiş gibi, sanki 1400 yıldan beri bu mesele yokmuş da yeni biz uydurmuşuz gibi, sanki başörtüsünü yeni Müslümanlar icat etmişler, 3-5 tane kız uydurmuş gibi. 1400 yıllık bu dinin geçmişine bakmayıp da başka şeylerle itham ederler.
İnnel hamdelillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Hud suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle insanoğlunu ve bütün kainatı 6 günde yaratmış olduğunu ifade etmiş idi. Gün tabiri üzerinde geçen dersimizde durmuştum. Allah'ın 6 gün derken muradı bildiğimiz günlerden günler gibi değil. Allah Azze ve Celle bununla belki her bir günü 1000 seneye, bizim saydığımız sayıya göre 1000 seneye denk olan günleri kastediyor. Belki 50.000 seneye denk olan günleri kastediyor. Ama bütün bunlardan daha önemlisi ise Allah Azze ve Celle esas itibariyle kademeyi kastediyor, merhaleyi kastediyor. Bütün kainatı 6 kademede, 6 merhalede yarattığını ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim kainatla ilgili, insanla ilgili bilgiler verir. Kur'an'ın kainatla ilgili vermiş olduğu bilgiler ile Tevrat'ta var olan bilgiler karşılaştırılacak olursa Birçok batılı bilim adamının da ifade ettiği gibi, itiraf ettiği gibi, Kur'an'daki bilgilerin doğru çıktığı, Tevrat'taki bilgilerin ise, şu elimizdeki bozulmuş olan Tevrat'taki bilgilerin ise yanlış çıktığını onlar da itiraf etmişlerdi. Mesela Tevrat'ta bitkilerin, önce bitkilerin, canlıların yaratıldığı, daha sonra güneşin yaratıldığı, bu 6 günün içerisinde her bir şey bir günde yaratılırken, onun içerisinde bitkiler ve canlılar daha önce, güneş ise daha sonra yaratılmış şeklinde bir ifade geçiyor. Biz bilimin gelişmesiyle biliyoruz ki böyle bir şey mümkün değil. Güneş yokken bitkilerin yaşaması mümkün değil. Canlıların yaşaması mümkün değil. O halde Tevrat'ta var olan, muharref olan, değiştirilmiş olan o Tevrat'ta, sonradan konulmuş olan bu bilgilerin doğru olmadığı bilim tarafından da ispat edilmiştir. Bununla ilgili insanın kökeniyle ilgili bir kitap yazmış olan, daha evvel Hristiyan olan, daha sonra Müslüman olmuş olan, okunuşunu tam olarak bilemediğim, ben Maurus Bucayl diye okuduğum, o yazarın da ifade ettiği gibi, Kur'an'daki kainatla ilgili bilgiler, insanla ilgili bilgilerin doğruluğu ispat edilmiştir. Aynı şekilde Tevrat'taki o bilgilerin de yanlış olduğu ispat edilmiştir. Allah Azze ve Celle Kur'an'da bize çok temel bilgiler verir. Kainatla ilgili de bu şekilde çok temel bilgi veriliyor. Kainatın 6 günde yaratılmış olduğu ve bu yaratmanın da asıl gayesinin insanı imtihana çekmek olduğu ifade ediliyor. Bir hadiste Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, Allah kainatı yaratmadan 50 bin sene evvel kaderleri yazdı buyuruyor. Levh-i Mahfuz'a Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri ve insanı daha yaratmamışken, bundan 50 bin yıl evvel mahlukatın kaderlerini yazdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanın dünyaya imtihan için geldiğini bütün hayatı boyunca anlattı. Kur'an bunu bize bir cümleyle ifade ediyor. Sizin için kainatı yarattık, 6 günde kainatı yarattık ki içinizde en güzel ameli işleyecek olanları ortaya çıkaralım diye. En çok ameli işleyecek olanları değil, en güzel ameli işleyecek olanları ortaya çıkaralım diye. Çünkü bazı insanlar vardır ki çok güzel ameller işlemiş gibi görülebilir, çok sayıda amel işlemiş gibi görülebilir ama hakikatte kalbinde ihlas yoktur. O yüzden hepsi boşa gider. Onun için en güzel amel bir kere evvela ihlaslı olan ameldir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en güzel ameli tarif ederken en güzel akıl buyurmuş. En güzel akıl ve en fazla Allah'ın haramlarından kaçınmak ve en fazla Allah'a taatte, itaatte önde gitmek, seri olmak buyurmuş. Öyle bir akıl sahibi olacak ki her zaman doğruyu düşünecek, doğruyu gördüğü zaman da ona teslim olacak. Ahsanu amel bu şekilde mümkün. Evvela iman sahibi olacak, akıl sahibi olacak ve ondan sonra o aklıyla, imanıyla Allah'ın haramlarından en çok kaçınan ve Allah'ın farzlarına da en çok sarılan ve o hususta aceleci olan, seri olan, hızlı olanlar. İşte bunlar Allah'a itaatte en güzel davranmış olanlar, aklını en güzel kullanmış olanlar, hakikati görmek için aklını kullanmış olanlar, başkalarının göremediği noktaları görebilenler. Allah Resulü'nün ifadesiyle ahsanu amel işte bu. Öncelikle yani akılla başlıyor.
En güzel amel aslında en güzel şekilde aklı kullanmak evvela, ondan sonra farzları yapmak ve haramlardan kaçınmak. Ve bunları herkes yapabilir. Bunlar yapanlar çoktur ama bunların içerisinden çok azı onları güzel, en güzel şekilde yaparlar. İşte Kur'an-ı Kerim sadece içinizden amel işleyecek olanları ortaya çıkaralım diye kainatı yarattık buyurmuyor. En güzel şekilde hanginiz amel işleyecek? Onun için yarattık. Yani iç herkesin derecelerini göstereceğiz. Allah Azze ve Celle zaten bilmektedir. Kainatı daha yaratmadan evvel, insanı yaratmadan evvel zaten onların kaderlerini yazmıştı. Zaten biliyordu herkes dünyaya geldiği zaman ne yapacak. Allah Azze ve Celle zaten bilmeseydi, gaybı bilmeseydi Allah olamazdı. Uluhiyetin şartlarından birisi bu. Kainatın padişahı olmanın gereği bu, ilah olmanın ve Rab olmanın gereği bu. Gaybı bilmeyene ilah denmez. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle madem ki biliyordu, o halde insanoğlunu neden yarattı? Eğer yaratmadan ben zaten biliyorum sen ne yapacaksın deseydi, birini cehenneme, diğerini cehenneme koysaydı, o takdirde insanlardan itirazlar gelecek. Ya Rabbi, belki de dünyaya beni gönderseydin, imtihan etseydin, belki de öyle davranmayacaktım gibi bir takım sorular ve itirazlar olacaktı. Allah'ın gaybla ilgili bilgisi hususunda şüpheler olacaktı bazı insanların zihninde. Cehennemliklerin zihninde Allah ile ilgili şüpheler olacak. Allah ne biliyor, belki de ben öyle davranmayacaktım diyecekti. Hatta belki bazı ehli cennetin içinden bazıları, ya Rabbi beni dünyaya gönderseydin belki de ben daha da güzel ameller işlerdim. Şu anda beni koymuş olduğun makamın daha üstünde bir yere sahip olurdum. Daha da yüksek bir makama çıkardım belki de ya Rabbi diyenler olacak. O yüzden Allah Azze ve Celle herkesi dünyaya gönderdi, imtihan etti ve onların ne olduğunu ortaya çıkarmak istedi. O yüzden böyle bir sual sorulamaz. Madem ki Allah biliyor, o halde neden yarattı? Allah Azze ve Celle elbette ki biliyor. Bilmeseydi Allah olmazdı. Bütün kainatı yaratan elbette ki bilir. Ol deyince olduran elbette ki her şeye kadirdir ve her şeyi bilmektedir. Kainata bakıldığı zaman onun her şeyi bildiği ortaya çıkar. Mahlukat incelendiği zaman Allah'ın sonsuz ilmi, sonsuz kudreti görülebilir. O halde madem ki Allah Azze ve Celle böyle bir ilme sahiptir, o halde onun bildiğinden şüphe etmek küfürdür. Kainata bakan insan Allah'ın her şeyi bildiğini görecektir. Ama Allah Azze ve Celle kullarını konuşturmamak için, itirazlarına mahal vermemek için böyle davrandı. Onların amellerini ortaya çıkarmak istedi. Yoksa zaten kendisi biliyordu ama insanların da bilmesini istedi. Mesela Allah Azze ve Celle Adem'e secde edin demeden şeytanı cehennemine atsaydı, imtihan etmeden şeytanı sen zaten şeytansın, imtihanı kaybedersin deyip de cehennemine atsaydı, ne kadar itirazlarda bulunacaktı şeytan. Böyle yapmadığı halde yine de Allah'a iftirada bulundu. Ya Rabbi dedi, sen beni azdırdın. Sen beni bu imtihana soktun, benim secde etmeyeceğimi bildiğin halde sen beni bu şekilde imtihan ettin ki cehennemine koyasın diye. Allah'a iftira atıyordu yani. Aynen onun gibi birçok insan da Allah'a iftira atacaktı. Allah Azze ve Celle kullarını işte bu şekilde konuşturmamak için onları dünyaya getirdi ve onları imtihan için getirdiğini, bütün kainatı da bunun için yarattığını ifade ediyor. Demek ki şu koskoca kainat boşuna yaratılmamıştır. Bir insan bile bir ev yapsa boşu boşuna yapmaz. Bir insan bir fabrika yapsa boşu boşuna yapmaz. Boşu boşuna yapan ancak çocuklar olabilir. Allah Azze ve Celle buyurur ki biz çocuk değiliz, oyuncu değiliz. Biz bir laib değiliz, siz bizi bir oyuncu mu zannettiniz? Kainatı boşu boşuna yarattık da oynuyoruz mu zannediyorsunuz? Allah ciddidir, yaptığı işler de ciddidir. O halde bunun sonunda cennet ve cehennem olmalı. Aksi halde boşu boşuna yaratmış olur. Bu kadar kainatı boşu boşuna yaratmadığını Allah Azze ve Celle ifade ediyor. Ve bütün böyle düşünenleri ikaz ediyor. Biz oyuncu değiliz, boşu boşuna yaratmadık. Bütün kainatı saymanız mümkün değil. Yıldızları bile, koca yıldızları bile sayamazsınız. Bu kadar kainatı oyun olsun diye yaratacak değiliz. O halde Allah Azze ve Celle'nin muradını anlayın ve ona göre yaşayın. İçinizdeki ileri gidecek olanlar ortaya çıksın diye. En güzel ameli işleyecek olanlar ortaya çıksın diye. Nasıl ki mesela Vakıa suresinin başında buyurur ki o gün kıyamet gününde yani insanlar üç sınıf olacaklar. Bir kısmı eshabul meymene, ma eshabul meymene. Amel defteri sağ tarafından verilenler, onlar ne kadar mutludurlar. Bir kısmı da eshabul meş'eme, ma eshabul meş'eme. Onlar eshabul meş'eme olanlar, uğursuzlar, bedbahtlar, onlar ne kadar bedbahtırlar. Bir kısmı da var ki es-sabikun es-sabikun. Onlar da öncüdürler, öncülük yapmış olan kimselerdirler. Allah Azze ve Celle yani cennetlik olanların iki kısım olacağını ifade ediyor. Bir kısmı amelleriyle cenneti kazanmış ve amel defterleri sağ tarafından verilmiş olan normal cennetlikler. Bir kısmı ise öncülük yapmış olanlar. Ulaikel mukarrabun buyurur. Onlar Allah'a yaklaştırılmış olan kimselerdir. Onlar bulundukları beldelerde önde gitmişler. Onlar hayırlı işlerde öncülük yapmışlar. Fî cennetin naîm. İşte onlar naîm cennetlerinde olacaklar. Herkes bulunduğu yerde öncülük yapmaya çalışmalı. Çünkü ahsanu amel işte odur. Ya da ahsanu amelden birisi de odur. Yani herkes bulunduğu yerde eğer öncülük yapacak olsa hayırlı işlerde, o takdirde o normal güzel şeylerin ötesinde en güzelini yapmış olur. İşte Kur'an onlardan bahsediyor bize. Bir kısmı eshab-ül meymeneden olacak, bir kısmı da es-sabikundan olacak. Bir kısmı amel defteri sağ tarafından verilen normal cennetlikler. Kendi yaptıkları kadarıyla sevap kazanmış olanlar. Ama bir kısmı da var ki es-sabikundandır, onlar öncülük yapmışlar. Onlar yalnız kendi yaptıkları kadar sevap kazanmazlar. Onlar yapmadıklarından da sevap alırlar. Çünkü onlar öncüdürler, başlatıcıdırlar. O yüzden onların yaptıkları, onların sevapları sadece yaptıkları kadar değil. Kendilerinden sonra devam eder onların başlatmış oldukları hizmetler. Ve onların başlattığı hizmetler devam ettiği müddetçe, o cami mesela ayakta durduğu müddetçe, o ağaç canlı kaldığı müddetçe, onun talebeleri devam ettiği müddetçe, her ne ise yapmış olduğu hayırlı amel, hangi meselede öncülük yaptıysa, bir sadaka-i cariye arkasında bıraktıysa, kendisi ölmüş gitmiş olduğu halde amel defteri kapanmaz ve o hala sanki hayattaymış gibi sevap kazanmaya devam eder. İşte bazı kimseler böyle mesela namaz kılarlar. Namaz güzel bir ameldir. Ama öncülük yapmak, hayırlı işlerde öncülük yapmak ise ehsenu ameldir. En güzelidir o. Çünkü namaz kılan sadece namazın sevabı kadar sevap kazanır. Ama hayırlı işte öncülük yapana gelince o yalnızca yaptığı kadar kazanmaz. Kendinden sonra da devam eder ve onların hepsinden kendine hisse vardır. İşte onun için Allah Azze ve Celle buyurur ki sadece güzel ameller, salih ameller işleyenleri ortaya çıkartmak için değil, aynı zamanda en güzel amelleri ortaya çıkartmak için. İçinden kimileri yükselecek, yükselecek, yükselecek, Musa olacak, İbrahim olacak, İsa olacak, Hazreti Muhammed olacak, salavatullahi aleyhim ecmain. Kimileri yükselecek, peygamber olamayacak ama Ebu Bekir olacak, Ömer olacak, Osman olacak, sahabe olamazsa eğer Abdülkadir Geylani olacak vesaire. Bediüzzaman olacak, Seyyid Kutup olacak, Mevdudi olacak, Hasan el-Benna olacak. Herkes ne yapıyorsa kendisine en güzel amelleri işleyenler, işte onlar Allah katında en üstün olanlardır ve Allah'ın asıl muradı da onlardır. Kainatı yaratırken de asıl muradı işte o büyük insanların ortaya çıkışıdır. Nasıl ki bir çiftçi bir sürü zahmet çeker, esas maksadı zahmet çekmek değildir. Asıl maksadı kaliteli ürün elde etmektir. Nasıl ki bir hoca ders verir, asıl maksadı ders vermek değildir. Talebelerin içerisinden kaliteli bir talebenin çıkmasını bekler. İşte aynen öyle Allah Azze ve Celle'nin de muradı budur. O kaliteli insanların çıkmasıdır. Ebu Bekirlerin, Ömerlerin çıkması, salihlerin, şehitlerin çıkması. Hatta Allah Azze ve Celle onun için zaman gelir, kafirlere gücü kuvvetin verir. Her zaman Müslümanlara vermez. Ta ki Müslümanların içerisinden samimi olanlar ortaya çıksın. Yükselmek isteyenler yükselebilsinler diyen. İn yemseskum qarhun fekat messel kavme qarhun mislu. Size eğer bir qarh, bir musibet isabet ettiyse o gün savaşta, Uhud savaşında, bilesiniz ki daha evvelde kafirlere bir musibet gelmişti Bedir'de. Hatırlayın, siz Bedir'de onlardan 70 kişi öldürmüştünüz. Şimdi kendi hatanızdan dolayı Uhud'da sizden 70 tane şehit verildi. Hatırlayın. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ İşte biz bu günleri insanlar arasında böyle evirip çeviriyoruz ki, neden? Bir kafirlere veriyoruz zaferi, bir Müslümanlara veriyoruz. Kafirlere verirken de kafirlere vermek istediğimiz için değil ve sadece imtihan için de değil, Müslümanların kendi hatalarından dolayı Allah Azze ve Celle çalışmayandan alıyor ve çalışana veriyor. Adaletsizlik de yapmıyor. Ama bilesiniz ki kullarım, bu günleri insanlar arasında evirip çevirmemizin bir sebebi de şudur. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى İçinizden hakiki müminleri ortaya çıkarmak ve sizden şehitler edinmek için Allah yolunda kimileri şehit olsun, kimileri gazi olsun, mücadele versinler, sabretsinler, yükselsinler diye. İşte biz bu günleri bu gibi maksatlarla insanlar arasında evirip çeviriyoruz. En güzel amel yapanları ortaya çıkaralım diye. Daima Müslümanlar hakim olmuş olsaydılar, o zaman böyle bir fırsat verilmiş olmayacaktı. Onun için her dönemde kafirler olacak. Her mekanda kafirler olacak. Her yerde Allah düşmanlarıyla Allah dostları mücadele verecekler. Bu şekilde ahsanu amel işleyenler ortaya çıkacak. Ben yükselmek istiyorum ya Rabbi diyenlere Allah fırsat vermeliydi ve fırsat veriyor. Yükselmek mi istiyorsun? Ben eğer peygamberimin zamanında yaşamış olsaydım ben de bir Ebu Bekir Ömer olurdum herhalde ya Rabbi. Öyle mi diyorsun? İşte al, senin zamanında da Ebu Cehiller olacak. İşte haydi sen de zamanının Ebu Cehilleriyle mücadele et, Ebu Bekir ol. Allah her zamana ve her mekana kafirleri ve Müslümanları dağıttı. Ne kafirler hepsi aynı zamanda aynı mekandadırlar, ne de Müslümanlar. Her zaman bir aradadırlar bunlar. Daima mücadele olsun diye. En güzel ameli işleyenlere, işlemek isteyenlere Allah fırsat vermiş olsun diye. İşte Resulüm onlara وَلَيْنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوسُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ Onlara dediğin zaman bu ölümden sonra öyle rahat rahat kabirde duracak değilsiniz. O ölümden sonra bir hesap var dediğinde, tekrar diriltileceksiniz dediğinde لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينٌ O kafirler derler ki bu ancak apaçık bir sihirdir. Onlar aslında hakikatte şunu söylemek istiyorlardı. Yani ya Muhammed sen aslında bu kitabı getirmekle apaçık bir sihir yapıyorsun. Ve sen bu gibi sözler söylüyorsun. Yeniden diriltileceksiniz diyorsun. Aslında senin niyetin başka. Demek istedikleri buydu. Sen aslında bizi böyle güzel sözlerle, cazibeli sözlerle bizi kandırmak istiyorsun. Ve sonunda da aslında bizim başımıza geçip bir diktatör olmak istiyorsun. Aslında sen reisliği ele geçirmek istiyorsun. O şekilde direkt olarak onu yapamayınca böylesi itikatlar uyduruyorsun haşa. Ondan dolayı sen böyle konuşuyorsun. Halbuki Allah Resulüne kendileri teklif etmişlerdi. Hatırlayın, gelip de demişlerdi ki ya Muhammed senin derdin nedir? Senin derdin eğer başımıza geçip reis olmaksa gel seni reisimiz yapalım. Tek bu davayı bırak. Yok eğer senin derdin şan şöhret sahibi olmaksa, melik olmaksa, her neyse kadınlar kızlarsa sana onları verelim. Mal mülkse seni en zenginimiz yapalım. Tek bu davayı bırak dediler. Allah Resulü kabul etmiş miydi? Zalimler yalan söylüyorlar, iftira atıyorlardı ona. Sen diyorlardı sihir yapıyorsun. Hangi sihirbaz ihtilal yapmış? Hangi sihirbaz ve hangi sihir ile yeryüzünde bir devlette inkılaplar gerçekleşmiş? Dünyada bu kadar şu anda da sihirbazlar var. Hangisi yeryüzünde bir hareket başlatmış? Hangisi insana insan olmanın yolunu öğretmiş? Hangisi insanlara medeniyetin kurallarını koymuş? Hangisi insanlara, devletlere kanunlar yerleştirmiş? Hangisi savaşın kanunlarını koymuş? Hangisi barışın kanunlarını koymuş? Hangisi medeni kanunları koymuş? Hangisi aile hukukunu, hangisi ceza hukukunu getirmiş? Hangi sihirbaz yeryüzünde bir devlet meydana getirmiş? Yalan söylüyorlardı. İftira atıyorlar, bile bile yalan söylüyorlardı. Allah Resulü'nün sihirbaz olmadığını, söylediklerinin de bir sihir olmadığını biliyorlardı ama etrafındaki insanların dağılması için ve yeni iman edecek olanların iman etmemesi için onu sihirbaz olarak göstermek istiyorlardı. Aman ha diyorlardı, yaklaşmayın ona, sihriyle sizi etkisi altına alır. Halbuki hayatında bir defa sihir yaptığı görülmemişti. Bir defa yalan söylediği de görülmemişti. Sihrin ne olduğunu bilmezdi bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbirisi bir gün diyemedi. Sen zaten daha evvel de filan zamanda sihirle uğraşıyordun. Madem ki sihir bu sihirdir diyorsunuz o halde örneğini versenize. Madem ki sihirdir diyorsunuz o halde örneğini verin. Geçmişte filan zamanda sen zaten sihir yapıyordun desenize. Diyemiyorlardı bunu. O yüzden aslında bir iftiracı durumundaydılar. Allah Resulü'nün elbette ki yeryüzünde İslam hakim kılmak gibi bir niyeti vardı. Ama bu kendi hakimiyeti değildi. Müslümanlar elbette ki yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini kurmak isterler. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din yani düzen tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşmamız emredilmiş. Allah'ın düşmanlarıyla Allah'ın dostları mücadele edecekler. Yeryüzünde din tamamen Allah'a ait oluncaya kadar. Hiçbir kafir kalmayıncaya kadar değil. Ama düzen Allah'ın oluncaya kadar, dünyada Allah hakim oluncaya kadar, kafir olsa bile yine de Allah'ın dediği olacak dünyada. Kafirin illa da Müslüman olması için zorlanmayacak, bu caiz değil. Ama dünyada Allah'ın dediği olacak, hatta kafirin yaşadığı topraklarda bile. Allah Azze ve Celle peygamberini bu görevle görevlendirdi. Yeryüzünde kendi hakimiyetini kurmak üzere görevlendirilmedi. Allah'ın hakimiyetini kurmak üzere görevlendirildi. Kafirler peygamberimize iftira atarak sen kendi hakimiyetini sağlamaya çalışıyorsun diyorlardı. Nasıl ki bugün de hakikatte Müslüman olmadığı halde kendini Müslüman gösteren nice münafıklar var ki onlar mesela bir başörtüsü meselesinde neler söylerler neler. Aslında bunların niyeti şudur derler, budur derler. Sanki Kur'an başörtüsünü emretmiyormuş gibi. Sanki Allah'ın Resulü'nün hanımları başlarını örtmemiş gibi. Sanki 1400 yıldan beri bu mesele yokmuş da yeni biz uydurmuşuz gibi. Sanki başörtüsünü yeni Müslümanlar icat etmişler, 3-5 tane kız uydurmuş gibi. 1400 yıllık bu dinin geçmişine bakmayıp da başka şeylerle itham ederler. Bunların asıl niyeti şudur derler. Eğer Kur'an'da, sünnette böyle bir şey olmasaydı, o zaman haklı olabilirdiniz. Bunların niyeti başka bir şey diyebilirdiniz. Ama Kur'an emrediyor, peygamberin hanımları örtünüyor. Bütün Müslümanlar, dünyanın her tarafında bütün Müslüman kadınlar örtünüyor. Bunu gördüğünüz halde nasıl olur da niyetleri başkadır diyebilirsiniz. İşte nasıl ki peygamberimize aslında bu sihirdir, bunun niyeti başkadır diyorlardı. Aslında bununki sadece din iman değil, bunun niyeti başkadır diyorlardı. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün malının mülkünü Allah yolunda harcıyordu. Zaten zengindi, Mekke'nin en zengin kadınıyla evliydi. Ama o bütün malının mülkünü harcadığı için Rabbi yolunda fakir düşmüştü. Allah Resulü eğer derdi zenginlik olsaydı zaten malını harcamazdı. Kendisine teklif geldiği zaman en zenginliğimiz yapalım seni, tek bu davayı bırak dediklerinde kabul ederdi. Allah'ın Resulü Medine'de devletini kurduğu zaman, medeniyetini kurduğu zaman, önüne altınlar, gümüşler yığıldığı zaman, hiç olmasa o zaman rahat yaşardı. Ama Hazreti Ayşe annemizin dediği gibi peygamberin evinde iki ay geçerdi, ocak yanmaz, yemek pişmezdi. Ne yerdiniz ey müminlerin annesi denildiğinde? İki tane siyah derdi, bir hurma bir de su. Bazen de komşumuzdan birisi bize süt gönderdiği olurdu. Bununla geçinirdi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki zengindi. Ama hepsini dağıtıyordu. Allah azze ve celle kendisine ganimetlerden beşte bir vermişti. Devlet idare ediyor, devlet başkanıydı. İsteseydi büyük bir maaş da alabilirdi. O bütün Allah'ın vermiş olduğu ganimetleri bile dağıtıyordu. O halde nasıl olur da senin niyetin başkadır denilebilir. Bugün Müslümanlar da işte öyle olmalı. Takva bir hayat yaşamalılar. Zahidce bir hayat yaşamalı. Hiç kimse kendisine senin asıl niyetin şudur diyememeli. Allah Resulü öyle bir hayat yaşadığı halde bile yine de iftira attılar. Bugün Müslümanlar ise bir takım hizmetler yapmak maksadıyla güya son derece lüks hayat yaşayanlar ve bugün böyle gerekiyor diyenler, peygamberi örnek alacaklarına, başkalarını örnek alanlar, peygambere benzedikleri zaman mutlu olmayanlar, zenginlere benzediklerinde mutlu olanlar, yazıklar olsun onlara. İşte onlara iftira atıldığı zaman o iftiralar daha çok iz bırakacaktır. Sonra Allah azze ve celle buyurur ki وَلَاِنْ اَخَّرْنَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلَى اُمَّتِ مَعْدُودًا لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ. İşte onlara azabı belli bir süreye kadar tehir ettiğimiz zaman, hemen azap gelmediğinde, toplu azap gelmediğinde yahut da kısmi azap gelmediğinde onlar derler ki ne alıkoyuyor bunu? Madem ki ya Allah'ın Resulüsün ve madem ki bizi tehdit ediyorsun, o halde neden hemen azap gelmiyor üzerimize? İşte biz seni reddediyoruz. O halde hemen azap gelsin ya. Öyle söylüyorlardı. Allah'ın muradını anlamayanların konuşması. Halbuki Allah Azze ve Celle kıyamet gününde kullarını konuşturtmaz. Ya Rabbi bana az süre tanıdın dememeleri için. Biraz daha süre verseydin düşünürdüm, taşınırdım. Kabul ederdim belki, ben de belki iman eder, salih ameller işlerdim ya Rabbi. Öyle diyemezsinler diye Allah'ın onlara mühlet vermesi gerekiyordu. Bunu anlamak istemeyenler böyle konuşuyorlar. Neden diyorlar, hani Allah'ın peygamberi ise neden hemen azap gelmiyor? Sanki Allah'ın peygamberi olunca hemen azabın gelmesi gerekiyormuş gibi. Allah Resulü'nden evvelki bazı peygamberlerin ümmetlerine de toptan azap gelmemişti zaten. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ümmetine toptan azap gelmedi. Gerek Firavun'un aşiretine, gerekse Hazreti Musa'nın aşiretine, inkar edenlerine ya da ona isyan edenlerine, itaat etmeyenlerine toplu azap gelmemişti. Kısmi azap geldi. Aynı şekilde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ümmetine de, onların içinden inkar edenler yahut da Hazreti İsa'ya hakkıyla itaat etmeyenlere toplu azap gelmemişti. Ve Peygamberimiz de öyle buyurur. Benim ümmetimden toplu azap kaldırılmıştır. Geçmiş ümmetlerden kimine bu şekilde toplu azap geldi. Tıpkı mesela Salih Aleyhisselam'ın kavmi Semud kavmi gibi. Onlara toplu azap gelmişti. Onlar Allah'tan bir dişi deve istemişlerdi. Salih Aleyhisselam'dan eğer peygambersen Allah'tan dişi bir deve iste. Şu kayanın içinden bir deve çıksın demişlerdi. O da dua etmiş, Allah duasını kabul etmişti. Ve bu şekilde dişi deve çıkıyordu onun içerisinden. 10 aylık gebe bir deve, doğurmak üzere olan bir deve çıkıyordu. Ve ona dokunmayın diyordu Salih Aleyhisselam. Dokunursanız azap gelir. Çünkü apaçık bir mucize gördünüz. Artık bundan sonra bir küfür içinde olacak olursanız, o deveyi öldürecek olursanız, o zaman toplu azap gelir. Artık kurtuluşunuz yok, size mühlet tanınmaz. Ve onlar o deveyi öldürdüler. Ve Allah Azze ve Celle de onların üzerine büyük bir azabı gönderdi ve hepsini toptan yerle bir etti. İşte Mekke'nin kafirleri de böyle bir şey istiyorlardı. Sen eğer peygambersen biz seni reddediyoruz, o halde neden azap gelmiyor diyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin muradını anlamak istemiyorlardı. Eğer o gün Allah Azze ve Celle hemen toplu azap göndermiş olsaydı, ne Ömer iman etmiş olacaktı, ne Hamza iman etmiş olacaktı. Hemen işin başında azap gelmiş olsaydı. Halid bin Velid gibi daha sonra Seyfullah olacak, Allah'ın kılıcı olacak, Allah'ın aslanı olacak olan niceleri var ki onlar iman etmeden toplu azap ile öldürülmüş olacaklardı. İşte onun için Allah Azze ve Celle toplu azap göndermemek için onlara mühlet tanıyordu. Onlar ise anlamak istemiyorlardı. Diyorlardı ki eğer onlara belli bir zamana kadar yahut da onların içerisinden ileri giden, küfürde ileri giden elebaşılarına, yani ümmet kelimesi birkaç manaya gelir. İle ümmeti ma'dude, sayılı bir vakte kadar ümmet bu ayette vakit manasında, müddet manasında kullanılmış oluyor. Sayılı bir vakte kadar, belirli bir zamana kadar azabı tehir etsek, yahut da ümmet kelimesi önde gidenler manasına da gelir. Yani onların elebaşıları var. O elebaşılarına bir zamana kadar mühlet tanısak, yani onlar derler ki işte bizim mesela filan adamımız İslam düşmanlığı yapmakta çok ileri gidiyor. Apaçık İslam düşmanlığı yapıyor. Filan profesörümüz, filan adamımız, filan milletvekilimiz, filan partimiz, filan pırtımız çok ileri gidiyor Allah düşmanlığında. Neden evvela ona azap gelmiyor o halde derler. Halbuki Allah Azze ve Celle elbette ki her şeye kadirdir ve dünyanın her şeyini idare ettiğine göre onları azap etmek de Allah için çok kolaydır. Ama Allah onların eline hiçbir mazeret bırakmak istemiyor. اَلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ Dikkat edin, uyanık olun, o azap onlara geldiği zaman onların ondan uzaklaşması, kaçması mümkün değil. Onların o azabın onlardan uzaklaşması yahut onların azaptan uzaklaşması mümkün değil. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ O alay etmeleri sebebiyle, o peygamberle, Kur'an'la alay etmeleri sebebiyle onlar mahvedilecekler. وَلَئِنْ اَزَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّ رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ اِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ Allah Azze ve Celle insanoğlunun derinliklerinde olan, fıtratımızın derinliklerinde olan bir takım meselelere temas ediyor ve insana insanı tanıtıyor. Ey insan, sen nasıl bir varlıksın, işte dinle. Allah Azze ve Celle insana insanı tanıtıyor. Nasıl ki daha ilk ayetinde İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak demiş idi. Birinci ayette Allah kendisini tanıtmıştı. Yaratan Rabbinin adıyla oku derken kendisinin yaratıcı hem de aynı zamanda Rab olduğunu, kanun koyucu olduğunu ifade etmişti. Otoritenin sahibi olduğunu, ondan başka otoriten olamayacağını ifade etmişti. Yeryüzünün Allah'ın dediğinin olması gerektiğini ifade etmişti birinci ayetinde. İlk ayetinde hep o ayet üzerinde dururlar, hatırlayın. Laf açıldığı zaman dinimizin ilk emri okudur derler. Kızların baş açık olarak okula gitmesini savunanlar evvela bunu söylerler. Ama ayetin devamını söylemezler. Oku ama neyi oku? İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Kafana göre okumak olmaz. Yaratan bir Rabbin var. Yaratan aynı zamanda kanun koyan bir Rabbin var. Onun adıyla oku. Önce Rabbini tanı, ondan sonra da kendini. Halakal insana min alak. Allah işte bu, sen de busun. Seni de bir alaktan yarattı. Allah Azze ve Celle kitabında daima insana insanı tanıtır. İnsanın bir takım psikolojik hallerini insana öğretir. Ve işte burada buyuruyor ki, biz insana eğer kendi katımızdan, rahmetimizden bir rahmet tattırsaydık, ona güzel bir nimet mesela verseydik, sonra geri alıverseydik o nimeti, innehu le yeûsun kafur. O zaman görürsün ki tam bir ümitsiz ve küfran nimette bulunan, şükretmeyen bir nankör oluvermiş. Allah Azze ve Celle insanın fıtratını anlatıyor. İşte siz böyle bir varlıksınız diyor, dikkat edin diyor yani. Ayağınız kaymasın. Allah size önce nimet verecek ve sonra çekip alacak o nimeti. Kim şükredecek, kim sabredecek ortaya çıkartmak için. Ama insan bunun böyle bir olayla karşılaştığında, dün zengin olan bir insan mesela fakir düştüğü zaman, iflas ettiği zaman bir bakmışsınız ki bir yaustur, bir kafurdur, bir ümitsizdir, artık sanki bir daha asla düzelmeyecek zanneder. Artık o bir ümitsiz varlıktır. Artık o bir nankördür. Dün sanki hiçbir şey yememiş. Dün sanki hiç nimet tatmamış. Dün sanki zengin olan o değilmiş. Dün sanki sağlıklı olan o değilmiş. Hepsini unutuverir. Bir bakarsınız ki bir yeustur, ümitsizdir. Bir bakarsınız ki bir kafurdur, nankördür. Geçmişi unutuvermiş. Halbuki demeliydi ki dün ben daha çok nimetler tattım. Allah Azze ve Celle o zaman bana sağlık verdi, mal verdi, şunu verdi, bunu verdi. Bir daha verir, ne olacak? Ben sabredeyim diyeceğine, rahmet elinden gittiğinde kendi günahları sebebiyle hem de, kendi hataları sebebiyle iflas etmiş olsa bile, yine de bir bakmışsınız ki Allah'tan ümidini kesivermiş. Zannediyor ki bir daha beli doğrulmaz. Halbuki öyle değil. Yeus olmak doğru değil. Allah'tan ümitsiz olmak kafirin halidir. Allah'a nankör olmak da kafirin halidir. Geçmişi unutuvermek ve bir nankör olmak kafirin halidir. Ve sonra وَلَاِنْ اَزَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ دَرَّاءِ biz ona bir de nimet verecek olsak, bir zarardan, bir musibetten, bir kötü durumdan sonra, öyle bir kötü durum ki مَسْهَتْهُ ona isabet etmiş olan bir darradan sonra, kötü bir olaydan sonra mesela ona bir tekrar nimet verecek olsa, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي işte o zaman der ki, o kötülükler benden gitti. Ve Allah'tan olduğunu düşünmez, şükretmez yine. Yine şükretmez. Rahmet içerisindeyken de şükretmiyordu. Rahmet elinden gittiği zaman da sabretmez ve bir yaus ve kafur olur. Ümitsiz bir nankör oluverir. Ve sonra Allah Azze ve Celle ona tekrar o kötülüklerden, o kendisine bir nimet verse bir kötü durumdan sonra der ki kötülükler benden gitti, o iflas benden gitti, o musibet benden gitti. Yani benim marifetimle benden gitti der. Kendinden bilir. Her zaman nimeti kendinden bilir. Halbuki Allah Azze ve Celle insana İmtihan için bu şekilde daima böyle davranır. Kim imtihanı kazanacak? Nimet imtihanına karşı kim sabırlı olacak? Ve musibetlere karşı kim sabırlı olacak? Tasavvuf kitaplarımızda sabrın üç çeşit olduğu ifade edilir. Allah'ın farzlarına karşı sabır. Namaza, oruca karşı mesela, zekata, hacca karşı sabır. Bu yolda farzları yaparken sabır göstermek. Kimisi bunda başarısız olur, farzlara karşı sabır gösteremez ve yapamaz. Kimi bunu başarır ama ikinci sabır çeşidinde sabır gösteremez. Haramlara karşı sabredemez. Farzları yapar belki ama haramları da işler. Harama karşı sabırsızdır. Kimi var ki farzlara karşı da sabırlıdır, onları yapar, haramlara karşı da sabırlıdır. Onlardan uzak durmayı başarır. Ama o da üçüncü sabır çeşidini kaybeder. O imtihanı kaybeder. İşte o da musibetlere karşı sabırdır. Bir takım musibetler geldiği zaman, işte o zaman feryadı basar, isyan eder, sabır gösteremez. Üçüncü çeşit sabrı, o sabır imtihanını kaybeder. Aslında burada Allah Azze ve Celle dördüncü bir sabır çeşidinin de olduğunu ifade etmiş oluyor bize. Nimetlere karşı sabır. İşte Allah Azze ve Celle insana nimet verildiği zaman onun kıymetini bilmez. Ve ona karşı sabır göstermez. Nimet elinde olduğu zaman, güç ve kuvvet kendisine verildiği zaman bir firavun kesilir yeryüzünde. Nimete karşı sabır zordur. Abdurrahman bin Avf'ın dediği gibi, Allah bizi fakirlikle, musibetlerle imtihan etti. Ebu Cehillerle imtihan etti, kazandık. Ama Allah bizi sonra zenginlikle imtihan etti, kaybettik. Bunu söyleyen kişi, aslında zenginlik imtihanını kazanmış biriydi. Binlerce dirhem bağışlayan, 700 deve bağışlayan, bir defasında 1000 deve at bağışlayan birisiydi. Allah yolunda savaşa gidecek olan mücahitlere böyle yardım eden biriydi. Ama buna rağmen böyle söyler. Dikkat edin demek ister. Allah bizi Mekke'deyken fakirlikle imtihan etti. Ve biz kazandık, sabrettik. Ama sonra Allah bizi Medine'de savaşlar kazanmaya başladık. Ticaret yapmaya başladık. Hem ganimetler geldi hem de ticaret yoluyla zengin olduk. İşte o zaman kaybetmeye başladık diyor. Nimete karşı sabrın daha zor olduğunu ifade ediyor. Refaha karşı sabrın daha zor olduğunu ifade ediyor. Demek ki sabır aslında sadece üç çeşit de değil. Daha başka çeşitleri de bulunabilir. Allah Azze ve Celle burada insanoğluna kendisini tanıtıyor. Yani siz aceleci bir varlıksınız diyor. Nimet gördüğünüz zaman zannedersiniz ki bir daha bu nimet elinizden gitmeyecek. Hiçbir zaman iflas etmezsiniz zannedersiniz. Devletiniz mi var elinizde? İstediğiniz zulmü yapabileceğinizi zannedersiniz. Askeriniz, polisiniz mi var elinizde? İstediğinizi yapabileceğinizi zannedersiniz. O mülkün elinizden hiç gitmeyeceğini zannedersiniz. Ama bir gün gidiverir. Çünkü küfür devam edebilir belki ama zulüm asla devam etmez. O zulüm kendi kendini vurur. Bir gün onun yapmış olduğu zulüm kendi kendini vuran bir silaha dönüşür. Ve o zaman işte nereye kaçacaksın? İn kefertum yevmen yec'alul vildane şibe. Nereye kaçacaksınız ey kafirler, ey küfretmiş olanlar, o günü inkar edenler, kıyamet gününü inkar edenler, o çocukları ak saçlı ihtiyara döndüren o günü gördüğünüz zaman nereye kaçacaksınız? O nimet elinizden gitmez zannediyordunuz. Dünyadayken şımarıyordunuz, nimetlerin içerisindeyken bize kim karşı koyabilir diyordunuz. Elimizde her türlü silahımız vardır diyordunuz. Ama bir gün gelir, hem kıyameti gördüğünüz zaman nereye kaçacaksınız, hem de ikinci manaya göre, mecaz manasına göre, siz çocukların ak saçlı ihtiyara döndüğü zaman geldiğinde, yani 70-80 sene kadar sonra bir hareket-i İslamiye başladığı zaman nereye kaçacaksınız? Nereye kaçacaksınız? Zulmediyorsunuz. Güç ve kuvvet elinizdeyken elinizden hiç gitmeyeceğini zannediyorsunuz. Ama bir gün o zulmünüzün sonunda yeni bir nesil meydana gelir de yaptığınız zulümden nefret ederse işte o zaman nereye kaçacaksınız? Zulüm çok uzun devam etmez yani. Bir çocuğun 70-80 sene sonra ak saçlı bir ihtiyara döndüğü zamana kadardır yani zulmünüz. Ondan sonra nereye kaçacaksınız? Nimet verildiği zaman nimetin eline hiç gitmeyeceğini zannedenler. O zaman bir Firavun ve Karun kesilirler. Nimet elinde olmayanlar ise o nimetlere çok değer verenler, nimetler elinde olduğunda firavunlaşırlar. Karunlaşırlar, nimeti kendinden bilirler. Hiç elinden gitmeyeceğini zannederler. Diğerlerine gelince, fakir fukaraya gelince, dünya nimetlerini koyması gereken yere koyamamış olan fakire gelince, güç ve kuvvet elinde olmayan fakire gelince, o da o dünya nimetlerine sahip olmuş olan kimseleri büyütür gözünde, büyütür gözünde. Ve onlara tapmaya başlar adeta. Onlara tapar. O nimetin önünde iki büklüm olur. Allah Resulü'nün dediği gibi, zengine zenginliğinden dolayı hürmet edenin dininin üçte ikisi gider. O fakir, o nimete sahip olanların önünde iki büklüm olur. O nimete sahip olmayanlar. Halbuki dünya nimetlerini koyması gereken yere koysaydı insan, o nimetlere sahip olduğunda Firavun olmayacaktı, Karun olmayacaktı. Dünyada benim dediğim olur demeyecekti. Güç ve kuvvet, mal, mülk madem ki bendedir o halde benim dediğim olur demeyecekti. Allah'ın bir imtihanıdır bu mal, mülk diyecekti. Bu makam diyecekti. Ve ben Allah'ın bir kuluyum diyecekti. Allah'a itaat etmem lazım diyecekti. Güç ve kuvvet elinde olduğunda firavunlaşmayacaktı. Yine dünya nimetlerini koyması gereken yere koyanlar, dünya nimetlerini basit görenler, dünya hayatını değerli görebilenler, dünya nimetlerini basit görenler, o dünya nimetleri ellerine geçmediği zaman bunalım geçirmezler. Hem o firavunlaşmış olanlara, nemrutlaşmış olanlara, onlara itaat etmezler. Çünkü dünya nimetleri fanidir, önemli değildir derler. Hem de kendileri bunalım geçirmezler, intihara sevk etmezler kendilerini. Çünkü onlar dünya nimetlerini basit görmektedirler. Dünya nimetlerini basit görenler intihar etmezler. Hakikatte intiharın sebebi dünyaya tapmaktır. Hakikatte intihar edenler dünyayı sevmediklerinden dolayı intihar etmezler. Hakikatte intihar edenler dünyaya taptıklarından dolayı intihar ederler. O dünya nimetlerine tapınca, o nimetler de elinden gittiği için o zaman işte bir yeus ve kafur olur. Dün Allah'ın kendine vermiş olduğu nimetleri unutuverir, ümitsizleşir. Bir de Allah'ın nimet vermeyeceğini zanneder. Halbuki Allah daima imtihan eder. İmtihan için bazen nimet verir, bazen geri alır. Kim sabredecek, kim sabretmeyecek ortaya çıkartmak için. İşte böyle söylerler. Onlara bir musibetten sonra bir nimet tattıracak olsak, tekrar güzel günleri gösterecek olsak, hemen der ki, zehebesseyyiatu anni. O musibetler benden gitti der. Benim sayemde yani. Ben çalıştım, planlar yaptım, kafamı çalıştırdım, çalıştım, uğraştım ve o musibetlerden, o iflastan mesela kurtuldum derler. Mesela savaş ise işte biz çalıştık, ondan sonra düşmanları kovduk derler. Halbuki Allah'tır kurtaran, onlar ise kendilerini veya bazı insanları kurtarıcı gibi görürler. Halbuki savaş esnasında ya Rabbi ya Rabbi diyorlardı. Savaşın sonunda Allah onları düşmanlarınla kurtarınca ondan sonra işte beni falan kurtardı dediler. Hatta o savaştıkları milletlerin izinden gitmeye başladılar. Allah'ı unutuverdiler. Halbuki o musibeti kaldıran Allah'tı. Ama onlar o musibetleri başlarına getiren düşmanlarının kanunlarını aldılar. Onların harflerini aldılar. Onların kültürlerini aldılar. Onların her şeylerini aldılar. O halde neden onlarla savaştınız söyler misiniz? Madem onların her şeyini alacaktık, o halde neden onlarla savaştık? Bir daha o mülkün elinizden gitmeyeceğini mi zannediyorsunuz? Savaştayken, Osmanlı çöküyorken, artık bir daha herhalde sonumuz geldi, bir daha iflah olmayız diyordunuz, ümitsizleşmiştiniz. Sonra Allah Azze ve Celle sizi kurtardı düşmanlarınızdan. Ve ondan sonra da Allah'a isyan etmeye başladınız tekrar. Savaştayken ya Rabbi ya Rabbi diyenler savaştan sonra Avrupa Avrupa dediler. Acaba o mülkün ellerinden bir daha gitmeyeceğini mi zannediyorlar? İşte derler ki o kötülükler, o musibetler benden uzaklaştı. Yani artık bir daha gelmez o musibetler zannediyorlar. Öyle bir gelir ki geldiği zaman görürsünüz. İşte şu anda bile mesela başlamış. Kardeşi kardeşe kırdırıyorlar. İşte bu bir savaş değil de nedir? Bu bir kötülük değil de nedir? Bu bir musibet değil de nedir? Ortaokullara kadar esrar inmiş. Bu musibet değil de nedir? Bu neslinizin tehlikede olduğunu göstermiyor mu? Bu mülkünüzün tehlikede olduğunu göstermiyor mu? Siz bunlarla mücadele edeceğinizi Allah'la mı mücadele ediyorsunuz hala? Öyle söylerler. İşte derler o kötülükler benden gitti. Ve bu şekilde innehu leferihun fehur. Şımarık olur ve kibirlenir. Kendini övmeye başlar. Şımarır ve kendini över. Benim çalışmalarım sayesinde demeye başlar. Halbuki daima Allah'tan bilecekti. İnsan nimeti Rabbinden bilecek olursa şımarmaz. İnsan o musibetleri de Rabbinden bilecek olsa ümitsiz olmaz. Çünkü madem ki Rabbimdendir, Rabbim beni düşünecektir der. Beni bu halimle bırakmayacaktır der. Ve bir gün tekrar bana nimet verecektir der. İşte o zaman sabretmek kolay olur. Hem o musibetler geldiği zaman eğer bu Rabbimdense ki Rabbimdendir ama hatalarımdan dolayı ama her neyse ama benim mertebem yükseltmek için her neyse sonuçta Rabbimdendir. belki bazı kafirleri, zalimler Allah vesile kılarak bana o kötülüğün olmasını sağlıyor, sabretmeyi öğrenmem için, yükselmem için. Madem ki Rabbimdendir o halde der, Allah'a güvenir ve yoluna devam eder. Hiç kimseden de korkmaz. Madem ki musibet sonuçta Allah'ın emriyle oluyor, o halde kimseden korkmaz, cesur olur. Bu anlayış Müslümanı cesur kılar. Her şeyi Allah'tan bilen adam cesur olur. Her şeyi Allah'tan bilen insan ümitli olur. Her şeyi Allah'tan bilen insan bir şakir olur. Rabbine şükreder. Kendinden bilmez. Böyle olmayanlar da var tabi. İllellezine saberu ve amilus salihat. Bunlar böyle değil. Sabredenler ve salih ameller işleyenlere gelince onlar böyle konuşmazlar. Nimet geldiği zaman şımarmaz ve Rablerinden bilirler. Musibet geldiği zaman da ümitsizleşmez. Yine Rablerinden bilirler ve Rablerinden asla ümitlerini kesmezler. Ulaike lahum mağfiretun ve ecrun kebir. İşte onlaradır Allah'ın mağfireti ve o büyük ecir de onlaradır. Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle onlara büyük bir ecir verecek. Sabretmelerinden ötürü, nimete karşı sabrettiklerinden ötürü, musibetlere karşı sabrettiklerinden ötürü. Sadece musibetlere karşı sabır lazım değil yani. Aslında nimetlere karşı da sabır lazım. Musibetlere sabredebilenler nimetlere sabredemiyorlar. Onun hakkını ödeyemiyorlar. Şükür mü zordur, sabır mı zordur diye ulema tartışmış. Kimi şükrün daha zor olduğunu ifade etmiş, kimi de sabrın daha zor olduğunu ifade etmiştir. Senin davan insan hakları davası değil. Senin davan özgürlük davası değil. Senin davan başörtüsü davası da değil. Senin davan Allah'a itaat davasıdır. Ben bu davayı zafere ulaştıracak değilim. Benim görevim sadece hizmetçilik yapmaktır. Bu ordunun komutanı Allah'tır der ve görevini yapar. Gerçekleri saklamayacaksınız. Allah sadece üniversitede mi Allah'tır? Allah sadece üniversitede mi emrediyor? Lisedeki kızın başını örtmesi gerekmiyor mu? Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Sen onlara bunu söyle, gerisine karışma. Ne diyecekler? Ben mi daha iyi bilirim diyecekler. Musibetlere sabredebilenler nimetlere sabredemiyorlar. Onun hakkını ödeyemiyorlar. Şükür mü zordur, sabır mı zordur diye ulema tartışmış. Kimi şükrün daha zor olduğunu ifade etmiş, kimi de sabrın daha zor olduğunu ifade etmiştir. Hatta İbn-i Kayyım-ı Cevziye'nin böyle bir kitabı var. Şükrün ve sabrın ne olduğunu anlatan, hangisinin daha zor olduğunu anlatan, bununla ilgili görüşleri topladığı bir kitabı var. Allah Azze ve Celle her ikisinde de sabır gösterebilmeyi nasip eylesin. Kimine musibetler zor gelir, orada imtihanı kaybeder. Kimine nimetler zor gelir, o orada imtihanı kaybeder. Kimine farzlar zor gelir, kimine haramlar zor gelir. Ama sabredenler var ya, işte onların hepsine bunlar kolay gelir. Aslında sabrın da bittiği yerde iman devreye girer. İradenin de bittiği bir yer var. İradenin bittiği yerde iman devreye girer. Sabırlı bir insanın bilen sabredemeyeceği yerler var. Ama orada imanlı bir insan sabredebilir. Yani iman hakikatte sabırdan daha kuvvetli bir güçtür. O kadar sabredeceğim ki diyor bir Arap atasözünde. O kadar sabredeceğim ki sabır benim sabrımdan aciz oluncaya kadar. O kadar sabredeceğim ki sabır benim sabrımdan aciz olacak. O kadar sabredeceğim ki sabır bilecek ki beni asla mağlup edemeyecek. Sabırla konuşuyor, sabırla tartışıyor. Allah Azze ve Celle bu şekilde bazı kullarına güçlü bir iman vermekle onların insanlara örnek hareketler göstermesini nasip ediyor ve onlar büyük bir sabır gösterebiliyorlar. Hakikatte Peygamberimizin mesela sabrını ele alacak olsak, sahabenin sabrını ele alacak olsak göreceğiz ki imanlarına dayalıdır. İman kuvvetli olunca sabır da kuvvetli olmaktadır. Yoksa mesela Hazreti Ömer gibi insanlar aslında çok da sabırlı değildirler. Sinirli insanlar, öfkeli insanlar, hakikatte bunlar çok da sabırlı değildirler. Ama onlar öyle şeylere sabrettiler ki sabırlı insanlar bile onlara sabredemezler. Hazreti Ömer'i onlara sabrettiren neydi? İmanından başka bir şey değildi. İman kuvvetli olduğunda insan çok daha zor şeylere sabredebilmektedir. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ. Ey Resulüm, Allah Azze ve Celle burada başka bir konuya geçiş yapıyor. Ey Resulüm, onlar böyle böyledirler. O kafirler böyledir, onları bil. Müslümanlar da böyle olmasınlar. Bir rahmetle karşılaştıkları zaman o rahmetin, o nimetin ellerinden gitmeyeceğini zannetmesinler. Bir musibetle karşılaştıkları zaman da o musibetin geçmeyeceğini hiç zannetmesinler. Bil bunu ve ey Mekke'nin müşrikleri, bunu siz de bilin. Bu ayetler geldiği zaman Mekke'nin müşrikleri güçlüydüler. O bölgenin en güçlü memleketi onlardı. Evet, onların bir büyük bir devletleri yoktu. Aşiret şeklinde yaşıyorlardı. Bir kralları yoktu başlarında ama yine de onlar çok zengindiler. Onlar Mekke'nin sahipleriydiler, Kabe'nin sahipleriydi onlar. Her taraftan hacılar geliyordu, o zaman da hac vardı. İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren oraya gelirdi insanlar. Hac ederlerdi İbrahim Aleyhisselam'ı Allah'ın bir peygamberi olarak görmeseler de. Kabe'yi Allah'ın evi olarak görürlerdi. Ve Hazreti İbrahim'in hatırasına hürmeten hac ederlerdi. İşte ondan dolayı hacılar bütün dünya alem oraya geldiği için, Arabistan'da yaşayanların hepsi oraya geldiğinden orası çok ferah bir memleketti. Şimdiki gibi zengindiler, yani o zaman da zengindiler. İşte o zaman Allah Azze ve Celle onlara böyle hitap etti. Size bir rahmet geldiği zaman bir daha elinizden alınmaz zannetmeyin. Şu anda ey Mekke'nin müşrikleri, siz şu rahmeti yanlış anlıyorsunuz. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın duası hatırına size nimet veriyor. Ama siz anlamıyorsunuz ve Allah'ın peygamberine karşı mücadele ederken içinde bulunmuş olduğunuz bu nimetleri delil gösteriyorsunuz. Yani bizim yolumuz yanlış olsaydı Allah bize böyle nimet verir miydi diyorsunuz. Ve Allah'ın peygamberiyle savaşıyorsunuz. O nimetler elinize alındığı gün göreceksiniz. Nasıl ki mesela bugün de eğer Avrupa'nın İslam dışındaki bütün dinlerin yolları yanlış olsaydı, mesela Avrupa ve Amerika böyle zengin olur muydu gibi düşünenler, yahut da onlar öyle düşünüyorlar belki, yolumuz yanlış olsaydı böyle zengin olur muyduk, Allah bizimle beraberdir demek ki diyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle imtihan için bir onlara bir bunlara verir. Çalışanı Allah verir. Fakat bu kesinlikle Allah'ın onları sevdiğini göstermez. Allah Azze ve Celle'ye Hazreti Musa Aleyhisselam sormuştu. Ya Rabbi demiş bir gün, neden Müslüman kullarına bu kadar acı çektiriyorsun ya Rabbi? Allah Azze ve Celle buyurdu ki ey Musa şöyle bir bak. Ve ona cennetten bir sahne gösterdi. Sonra dedi ki ey Musa, o musibetlere uğrayan Müslüman kulumun gireceği yer sonuçta burasıdır. Şimdi görüşün nedir? Hazreti Musa dedi ki ya Rab, vallahi eğer sonunda buraya girecekse çektiği musibetlerden, hastalıklardan hiçbir şey hatırlamayacaktır. Sen onun elini ayağını koparsan, yüzü koyunu süründürsen bir ömür boyu buraya girdiği zaman hiçbir şey hatırlamaz. Ne kadar güzel bir yer burası. Peki ya Rabbi der, kafirlere ise dünyadayken rahatlık veriyorsun, mal mülk veriyorsun, o nedendir? Allah Azze ve Celle şöyle bir bak ey Musa der, cehennemden bir sahne gösterir ona. İşte onların varacağı yer burasıdır, şimdi görüşün nedir? Hazreti Musa Aleyhisselam der, ya Rab, vallahi sonuçta buraya gireceklerse o nimetlerden hiçbir şey hatırlamayacaklar. Hiçbir nimet tatmadık diyecekler. Kimisi dünyada bir gün kaldık diyecek. Kimisi bir saat kaldık diyecek. Kimisi daha az kaldık diyecek. Ve hiç nimet tatmadık diyecekler. Cehennem azabını gördükleri zaman hiçbir şey hatırlamayacaklar dünyadaki nimetlerden. İşte meseleye böyle bakmaları gerekirken, bu dünyada nimet de musibet de imtihan içindir. Böyle bakmaları gerekenler, böyle bakmayanlar, işte onlar dünya nimetlerini koyması gereken yere koyamamış olanlardır. Ey Resulüm, onlar böyledirler ve seni vazgeçirmek isteyecekler. Senin konuşmalarına razı olmayacaklar, seni bu davadan vazgeçirmek isteyecekler. Çünkü onlar hayatlarını değiştirmek istemiyorlar. Onlar Allah'ın bir oyuncu gibi boşu boşuna bu kainatı yarattığını düşünmek istiyorlar. Onun için onlar seni zorlayacaklar bazı ayetleri değiştiresin diye. Yahut da bazı meseleleri çok konuşmayasın diye. İşte ayet öyle söylüyor. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَا اِلَيْكَ Ey Resulüm, belki de sen bazı şeyleri terk edeceksin. Sana vahyedilen bir takım ayetleri konuşmayacak mısın? Onlar وَدَائِقُمْ بِهِ صَدْرُقْ اَنْ يَقُولُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِنْ كَنْزٌ اَوْجَأَ مَاهُمْ مَلَكٌ Senin göğsün sıkışacak belki onların laflarından. Onlar diyecekler ki, eğer o peygamberse onunla beraber melek gelmesi gerekmez miydi? Yahut da bir kenz havadan Allah ona bir hazine indirseydi ya diyecekler. Altından gümüşten hazineler yağsaydı ya üzerine. Böyle söyleyecek, senin moralini bozacaklar. Sen de onlar zaten böyle söylüyorlar deyip de bazı hakikatleri, Allah'ın bazı ayetlerini pek konuşmasam mı acaba diye mi düşüneceksin? Hayır ey Resulüm, sen bütün ayetleri konuşmaya devam edeceksin. Hiçbirini saklamayacaksın. Onlar ne der diye düşünmeyeceksin. Nasıl ki mesela şu anda 3-5 günden beri hani Türkiye'de sürekli olarak başörtüsü meselesi konuşuluyor ya. Bazı Müslümanlar, hatta hemen hemen bu işin içindekilerin tamamı, hemen hemen tamamı nasıl konuşuyorlar? Başörtüsü taraftarı olanlar yani. Nasıl konuşuyorlar? Biz diyorlar sadece üniversite için bu yasağın kalkmasını istiyoruz. Lise için, ortaokul için, ilkokul için değil. Veya kamuda çalışan bayanlar için değil. Sadece üniversite için istiyoruz diyorlar. Onların, o başörtüsü düşmanlarının laflarından ötürü böyle sıkışınca, kalpleri sıkışıyor, böyle konuşuyorlar. Öyle mi değil mi? Hakikatte demeleri gerekirdi ki Allah'ın emridir. Hem kamuda çalışan kadın için Allah'ın emridir, hem üniversitede okuyan için, hem lisedeki için, hem ortaokuldaki için Allah'ın ayetlerini saklamayacaktınız. Gerçekleri saklamayacaksınız. Allah sadece üniversitede mi Allah'tır? Allah sadece üniversitede mi emrediyor? Lisedeki kızın başını örtmesi gerekmiyor mu? Onlar ne derler korkusuyla, zaten şu anda üniversite için bile izin koparamıyoruz. O halde ondan hiç bahsetmeyelim, hiç olmazsa sadece bunu koparalım gibi bir anlayışla, sanki kendi vatanımızda değilmişiz, sanki kendi topraklarımızda yaşamıyormuşuz, sanki biz bu topraklarda ikinci sınıf insanmışız, sanki biz üvey evlatmışız gibi, bu korkunun sebebi nedir? Neden hakikatlerin tamamını söylemiyorsunuz? Ey Resulüm, onların laflarından ötürü kalbin sıkışıyor. Kalbin sıkışıyor. Düşünün mesela şu anda başörtüsü düşmanları neler neler yapıyorlar. Her gün çeşit çeşit toplantılar düzenliyorlar ve daha da düzenleyecekler. Büyük kitlesel gösteriler de yapacaklar. Ve onların toplantılarından, o rektörlerin toplantılarından kalpleri sıkışanlar, O rektörlerin toplantılarından kalpleri sıkışanlar, bir bakıyorsunuz ki biz sadece üniversite için istiyoruz efendim diyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle burada buyuruyor ki, onlar ne derlerse desinler, sen Allah'ın sana vahyettiklerinden hiçbir şey saklamayacaksın. Hiçbir şey saklamayacaksın. Allah sadece üniversitede değil, her tarafta var, her tarafta görüyor. O halde bir gerçeğin tamamını söyleyeceksin. Sana düşen gerçekleri söylemektir. Bu davayı zafere ulaştıracak olan sen değilsin, Allah'tır. Sen kendi görevini bil, Allah'ın görevine karışma. Asker kendi görevini bilir, komutanın görevine karışmaz. Bu ordunun komutanı Allah'tır ey Resulüm, sen bile değilsin. Ve bu hareketin stratejisini, metodunu Allah belirler, sen belirleyemezsin. Allah Azze ve Celle böyle ayetleriyle sürekli peygamberine yön veriyor. Yolda bir takım işaretler koyuyordu. Şuradan gideceksin, buradan gitmeyeceksin. Ey Resulüm, şu hakikatleri saklamayacaksın. Hepsini söyleyeceksin. Nasıl ki mesela Miraç olduğunda Allah Resulü bir Müslümana Miraç'ı anlatmıştı. O dedi ki, ya Resulallah, bunu kimseye anlatma. Zaten seni kabul etmiyorlar. Bir de sen şimdi diyorsun ki ben bu gece gittim geldim. Ta Mescid-i Aksa'ya gittim, oradan da göklere çıktım, cenneti cehennemi gördüm. Zaten seni kabul etmiyorlar, bunu söylersen tamamen deli derler sana. Bunu söyleme dedi. Ama hakikate inanmış olan ve kendisinin peygamberliğinden emin olan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi söylerim dedi. Hiç kimseden de çekinmem. İşte bu hak davaya inanmış adamın hareketidir. Bu tavrı gösteremeyenler hakikatte davalarına hakkıyla inanmamışlardır. Davasına hakkıyla inananlar kim ne derse desin der ve gerçekleri söyler. Ben bu davayı zafere ulaştıracak değilim. Benim görevim sadece hizmetçilik yapmaktır. Bu ordunun komutanı Allah'tır der ve görevini yapar. Ama böyle düşünmeyen Müslümanlar, kendi kafalarınca stratejiler tespit edenler, çok akıllı olduklarını zannediyorlar belki. Güzel stratejiler geliştirdiklerini zannediyorlar belki. Bilsinler ki işte strateji Kur'an'da vardır. Allah Azze ve Celle peygamberine bunun dışında bir strateji izleme dedi. Sana vahyolunanın hepsini söyle. Bir kısmını değil, onlar itiraz edecekler diye korkup da bir kısmını saklama. O zaman görevini yapmamış olursun. Ya eyyuher Resul, belliğ mâ unzile ileyke min Rabbik. Ey Resul, sana Rabbinden indirileni anlat. Fe in lem tef'al, yapmazsan, anlatmazsan, fe mâ bellâhte risâlete, o zaman sen sana verilen görevi yapmamış olursun. Bil ki vallahu ya'simuke minennas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Sen görevini bil. Fasda bima tu'mer. Emrolunduğun şeyi gürleyerek söyle. Çekinme. O zaman onların altları oyulacak. Onların o sahte sarayları sarsılacak. Davanı açıkça ortaya koy. Senin davan insan hakları davası değil. Senin davan özgürlük davası değil. Senin davan başörtüsü davası da değil. Senin davan Allah'a itaat davasıdır. Yeryüzünde Allah'ın dediği olmalı diyorsun sen. Davanı ortaya koy ki o sahte saraylar sarsılsın. Hangisi kalkıp da diyebilecek ki, hayır, dünyada benim dediğim olmalı. Kim diyebilecek bunu? Sen davanı açıkça ortaya koy. De ki onlara, Kur'an'ın dediğini söyle. Entum a'lemu em illah. Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Sen onlara bunu söyle, gerisine karışma. Ne diyecekler? Ben mi daha iyi bilirim diyecekler. Ben mi daha iyi bilirim diyecekler. Böyle demeleri mümkün müdür? Sen davanı ortaya koy. Senin davan ne ahlak davasıdır, ne ibadet davası, ne saç sakal davasıdır, ne başörtüsü. Senin davan kainatın padişahı olan Allah'ın emri her tarafta geçerli olduğu gibi yeryüzünde de geçerli olsun davasıdır. La ilahe illallah davasıdır senin davan. Bunu dediğin zaman, bunu dediğin zaman ancak o zaman onların o sahte saraylarını sarsabilirsin. Aksi halde hiçbir zaman o saraylar sarsılmaz. O yanlış durumlar değişmez. Başörtüsüyle hiçbir mesele hallolmaz. Ey Resulüm, sen sana vahy yolunun bir kısmını terk mi edeceksin? Onlar bazı laflar söylüyorlar diye, sen peygambersen senle beraber hazineler olsaydı ya, senle beraber melek gelseydi ya, başka ayetlerde, eğer peygambersen Allah'a söyle de bu dağları uzaklaştırsın bizden, burayı güzel bir vadi yapsın, ova yapsın dediler. Eğer sen peygambersen o zaman ölüleri dirilt de tekrar o ölüler senin peygamber olduğunu söylesinler. Sen nasıl peygambersin ki yollarda yürüyorsun, çarşılarda geziyorsun, bizim gibi elinde bir şeyler taşıyorsun, para kazanıyorsun. Sen nasıl peygambersin dediler. Yani onlar demek istiyordu ki, peygamber böyle olmaz, insan insandan olmamalı yani. İnsanüstü bir varlık olmalı yani. Halbuki Allah'ın Resulü, ben Allah'ın Resulüyüm dedi, ben ilahım demedi. Ben istediğim yaparım demedi. Ona diyorlardı ki, haydi şu Mekke'nin, Mekke ova olsun da içinde ırmaklar akıtsana. Bunu ilah yapabilir dedi. Ben size ilahım mı dedim. Ben size bir kulum dedim. Hiçbir şeye gücü yetmeyen aciz bir kulum. Ama bana vahiy geliyor, Allah beni peygamber seçti. Benim tek farkım bu. Yoksa ben gaybı bilmem. Ben havadan altınlar gümüşler yağdıramam. Ben dağı ovaya çeviremem. Ben ilah değilim ki, ilahlık taslayan sizsiniz. Ben size ilahlık mı tasladım ki benden bunları istiyorsunuz? Böyle söylüyorlar ey Resulüm. Senden böyle şeyler isteyince, sen de onların dediğini yapamayınca, kalbin sıkışıyor da, göğsün sıkışıyor da, acaba bir takım hakikatleri söylemesem mi, soruya mı bıraksam acaba gibi düşünüyorsun. Böyle yapma ey Resulüm, bütün hakikatleri söyle. Bir başka ayette Allah Azze ve Celle buyurur ki, onların sözlerinden senin kalbinin göğsünün sıkıştığını biliyoruz ey Resulüm. Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve ölüm sana gelene kadar Rabbine ibadet et. Onların laflarına bakma, onların laflarından senin göğsünün sıkıştığını biliyoruz. Şu anda mesela nasıl ki başörtüsü için mücadele veren kimseler, acaba yarın ne olacak, acaba nasıl toplantılar yapacaklar, acaba rektörler ne yapacaklar, acaba yarın öbür gün ne olacak, kalpleri sıkışıyor, göğüsleri sıkışıyor, acaba ne yapacaklar? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, vallahu ala kulli şeyin vekil, Allah her şeye vekildir, senin vekilin Allah'tır. Bu davanın vekili Allah'tır. O halde sen sadece kendi görevini bil ey Resulüm. Allah Azze ve Celle kafirlerin Kur'an'ın benzerini indirmelerini, aksi halde teslim olmalarını isteyecek. Kafirlerle mücadele edecek, onlara meydan okuyacak. Peygamberine bu şekilde hitap ettikten sonra, ey Resulüm sen hiçbir zaman hakikatleri saklamayacaksın dedikten sonra, o kafirlere şöyle söyle, şöyle söyle diye devam edecek. Ben o meseleye geçmek istemiyorum şu anda. Ama son olarak şu noktaya temas etmek istiyorum. Bazı Müslümanlar gerek kafirlerin baskıları karşısında, gerekse Müslümanların zafiyetleri karşısında eziklik duyup da bazı hakikatleri açıklamıyorlar. Ve bazı hakikatleri saklıyorlar, hatta inkar ediyorlar, değiştiriyorlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zina eden, evlendikten sonra zina eden adamı ve kadını recm etmişti. Bu sahih hadislerle sabit, bütün mezheplerin ittifak ettiği bir konu. 14 mezhepte bunun üzerinde ittifak etmiş. Bu hususta farklı bir görüş yok. Bununla ilgili onlarca sahih hadis mevcut. Allah'ın Resulü recm etti. Sahabe-i kiram recmi biliyorlardı. Hatta Tevrat'ta da recm ayeti var. Durum bu olduğu halde başkalarının laflarından ötürü acaba ne diyecekler? Bu vahşettir mi diyecekler? Ne diyecekler acaba? Onun için işte böyle hakikatleri açıklamayanlar ve hatta inkar edenler ve İslam'da recm yoktur gibi bir takım laflar söyleyenler batılın karşısında eziklik kompleksi içinde olan kimselerdir. Allah Azze ve Celle işte Müslümanlara diyor ki siz hiçbir zaman eziklik duymayacaksınız. Allah ne demişse doğru olan odur diyeceksiniz. Evet, Allah'ın Resulü madem ki recm etti, evlendikten sonra zina eden kişiyi, o halde recm İslam'da vardır diyeceksiniz, bunu inkar etmeyeceksiniz. Madem ki Allah Azze ve Celle şöyle yapan adamın, hırsızlık yapan adamın elini kesin dediyse, Allah'ın emri budur, doğrusu da budur diyeceksiniz. Hiçbir zaman eziklik duymayacaksınız. Bugünün insanları bunu kabul edemez demeyeceksiniz. Hakikatleri söyleyeceksiniz. Eğer söylemezseniz o takdirde hem görevinizi yapmamış olursunuz, hem de siz hakikatte kendi davanızdan emin değilsiniz demektir. Bu davanın Allah'tan olduğundan emin değilsiniz demektir. Eğer emin olmuş olsaydınız, o takdirde söylerdiniz. Bu ayetler Allah'tandır, Allah'tan daha iyi bilen de yoksa madem, o halde doğrusu budur diyebilirdiniz. Demek ki siz de hakikatte davanızdan tam emin değilsiniz. Onun için tüm hakikatleri kim söyler? Davasından emin olanlar söyler. İtminana ulaşmış olan söyler. Eğer bir mürşit mesela hakikatleri anlatan, insanları irşat eden bir mürşit, eğer kendisi emin değil ise anlattıklarından, mutmainliğe ulaşmamışsa sözleri tesir etmeyecektir. Bir İslam davetçisi eğer anlattıklarından kendisi emin değilse, mutmain değilse sözleri tesir etmeyecektir. Onun için dava adamı evvela kendisi emin olmalı, kendisi mutmain olmalı, mümin evvela kendisi mutmain olmalı. Eğer mutmain ise o takdirde her zaman hakikatleri söyleyebilir. Bu Rabbimdendir der ve ben bunun dışında bir şey kabul etmem der. İşte o zaman kendisinin de davasına emin olduğunu da ortaya koymuş olur. Bütün hakikatler insanlar ister anlasın ister anlamasınlar. Bütün hakikatleri ortaya koymak o insanın davasına emin olduğunu gösterir. Allah Azze ve Celle peygamberimizden de bu şekilde davranmasını istiyor. Dolayısıyla bütün ümmetinden de böyle davranmasını istiyor. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan mücahitlere yardım eyle. Afganistan mücahitlerine, Irak mücahitlerine, Filistin mücahitlerine, Çeçen mücahitlerine yardım eyle. Ya Rabbi onların morallerini yükselt. Ya Rabbi kafirlerin güçlerini sil süpür yok et. Ya Rabbi onların kalplerini sık. Ya Rabbi onların kalplerini sık. Ya Rabbi onların morallerini boz. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.